Ayrım 11.
Çok mutluyum efendim ben, dedi Kan, kolunu ipeğe daha da dayarak. Aslında ben mutluluğunuzu hiç bozmak istemem, dedi Hande. Hepsi bir an neredeyse korktular ondan. Ama bu akşam buraya sizin için geldim. Hiçbir kitabınızı okumadım ama Almanyalara kadar gitmiş, dünyayı görmüş bir şair olmanız bana yeter. Söyleyin lütfen, son zamanlarda şiir yazdınız mı? Kars'ta pek çok şiir geldi bana, dedi Kan. Bir konuya nasıl konsantre olacağımı bana siz anlatabilirsiniz diye düşündüm. Bana lütfen şunu söyleyin. Nasıl şiir yazıyorsunuz? Konsantre olarak değil mi? Almanya'daki Türk okurlarla yapılan şiir gecelerinde kadınların şairlere en çok sorduğu soruydu bu ama Ka her seferinde olduğu gibi çok özel bir soru sorulmuş gibi irkildi. Şiirin nasıl yazıldığını bilmiyorum, dedi. İyi şiir sanki dışarıdan, uzak bir yerden geliyor. Hande'nin şüpheyle baktığını gördü. Konsantre olmaktan ne anlıyorsunuz? Söyleyin lütfen. Bütün gün çabalıyorum ama gözümün önünde canlanmasını istediğim şey, başörtüsü Salim canlanmıyor. Onun yerine unutmak istediğim şeyler geliyor gözümün önüne. Mesela ne? Örtülü kızların sayısı artınca bizi başımızı açmaya ikna etsin diye Ankara'dan bir kadın yollamışlardı. Bu iknacı kadın bir odada hepimizle tek tek saatlerce görüşmüştü. Bize, baban anneni döver miydi? Kaç kardeşsiniz? Baban ayda kaç lira kazanıyor? Türbandan önce başka ne giydin? Atatürk'ü seviyor musun? Evinin duvarlarında ne resimleri asılı? Ayda kaç kere sinemaya gidiyorsun? Sence kadınla erkek eşit midir? Allah mı büyüktür, devlet mi? Kaç çocuğun olsun istersin? Aile içi tacize uğradın mı gibi yüzlerce soru sormuş, cevaplarımızı kağıtlara yazmış, hakkımızda formlar doldurmuştu. Dudakları, saçları boyalı, başı açık, moda dergilerindeki gibi çok şık ama nasıl söylesem aslında çok da sadeydi. Soruları bazılarımızı ağlatmasına rağmen aslında onu sevmiştik de. Kars'ın pisliği, çamuru ona bulaşmamıştır inşallah diye düşünenlerimiz vardı. Daha sonra ben onu rüyalarımda görmeye başladım ama önemsemedim önce. Şimdi ise ne zaman başımı açıp saçlarımı ortaya döküp insanlar arasında gezineceğimi hayal etmeye çalışsam kendimi bu iknacı kadın olarak görüyorum. Ben de onun gibi şık olmuşum. İnce topuklu ayakkabılar, onunkilerden de açık elbiseler giyiyorum. Erkekler bana ilgi gösteriyor, bu hem hoşuma gidiyor hem de çok utanıyorum. Hande, utancını anlatma istersen, dedi Katife. Hayır, anlatacağım. Çünkü hayallerimde utanıyorum ama hayallerimden utanmıyorum. Başımı açarsam erkekleri kışkırtmak isteyen, şehvet düşkünü bir kadın olacağıma aslında hiç inanmıyorum. Çünkü yaptığım şeye hiç inanmadan açacağım başımı. Ama insanın inanmadığı halde, hatta hiç istemediği sandığı anda şehevi hislere kapılabildiğini de biliyorum. Kadın erkek hepimiz geceleri rüyalarımızda, günlük hayatımızda hiç istemediğimizi sandığımız canlarla günah işliyoruz. Doğru değil mi bu? Yeter Hande, dedi Kadife. Doğru değil mi? Değil, dedi Kadife. K'ya döndü. Bundan 2 yıl önce Hande çok yakışıklı bir Kürt delikanlısıyla evlenecekti. Ama çocuk siyasete bulaştı, öldürdüler onu. Başımı açamamanın bununla hiçbir ilgisi yok, dedi Hande öfkelenerek. Başımı açamamanın nedeni, konsantre olup başı açık halimi gözümün önüne getiremememdir. Her konsantrasyon denememde, hayalimde ya iknacı kadın gibi kötü bir yabancıya dönüşüyorum ya da şehvet düşkünü bir kadına. Başım açık olarak okulun kapısından içeri girdiğimi, koridorlarda yürüdüğümü ve dershaneye girdiğimi bir kerecik gözümün önüne getirebilirsem, bu işi yapabilecek gücü kendimde bulacağım inşallah ve özgür olacağım o zaman. Çünkü başımı kendi iradem ve isteğimle açmış olacağım, polis zoruyla değil. Ama o ana konsantre olamıyorum. O anı önemseme o kadar, dedi Katife. O an yıkılsan bile sen bizim her zamanki canımız Hande'mizsin. Değilim, dedi Hande. Sizlerden ayrıldığım ve başımı açmaya karar verdiğim için beni içten içe suçluyor, küçümsüyorsunuzdur. K'ya döndü. Bazen gözümün önünde canlanan bir kız başı açık olarak okula giriyor, koridorlarda ilerliyor, çok özlediğim bizim sınıfa giriyor. Hatta o an koridorların kokusunu, dershanenin ağır havasını hatırlıyorum. Tam o anda sınıfı koridordan ayıran camda o kızı görüyorum. Ve gördüğümün ben değil, bir başkası olduğunu anlayarak ağlamaya başlıyorum. Herkes Hande gene ağlayacak sandı. Bir başkası olmaktan o kadar fazla korkmuyorum, dedi Hande. Şimdiki halime hiç dönememek, hatta onu unutmak korkutuyor beni. İnsan asıl bu yüzden intihar edebilir. K'ya döndü. Hiç intihar etmek istediniz mi? Dedi kırıştıran bir havayla. Hayır ama İnsan karşıdaki kadınlardan sonra bu konuyu düşünmeye başlıyor. Bizim durumumuzdaki pek çok kız için intihar isteği, kendi vücudumuza sahip olmak anlamına gelir. Aldatılıp bekaretini kaybeden kızlar, istemediği adamla evlendirilecek bakireler hep bu yüzden intihar eder. İntiharı bir masumiyet ve saflık isteği olarak görürler. İntihar üzerine hiç şiir yazdınız mı? Bir içgüdüyle İpek'e döndü. Misafirinizi çok mu sıktım? Peki, Kars'ta gelen şiirlerin nereden geldiğini söylesin. Onu rahat bırakacağım. Şiirin gelmekte olduğunu hissettiğim zaman onu gönderene şükranla doluyor içim. Çünkü çok mutlu oluyorum. Sizi şiire yoğunlaştıran da o mu? Kim o? Şiire inanmadığım halde bana onun gönderdiğini hissediyorum. Allah'a mı inanmıyorsunuz yoksa şiiri size onun yolladığına mı? Şiiri bana Allah yolluyor dedi Kabir ilhamla. Burada dinci hareketin nasıl yükseldiğini gördü dedi Turgut Bey. Belki tehdit de ettiler onu. Korkup Allah'a inanmaya başladı. Hayır, içimden geliyor dedi Ka. Burada herkes gibi olmak istiyorum. Korktunuz, sizi kınıyorum. Evet korkuyorum diye bağırdı aynı anda Ka. Çok korkuyorum hem de. Kendisine yöneltilmiş bir tabanca varmış gibi ayağa kalktı. Sofradakileri de bir telaşla sürükledi. Nerede diye bağırdı Turgut Bey. Sanki kendilerine yöneltilen bir silahı sezmiş gibi. Korkmuyorum. Hiçbir şeye aldırmıyorum dedi Hande kendi kendine. Ama o da ötekiler gibi tehlikenin yönünü kestirebilmek için Kaan'ın yüzüne bakıyordu. Yıllar sonra gazeteci Serdar Bey bana o an Kaan'ın yüzünün kireç gibi olduğunu ama korkudan ya da baş dönmesinden fenalık geçiren birinin ifadesi yerine yüzünde derin bir mutluluk belirdiğini söyleyecekti. Hizmetçi kadın daha da ileri giderek odaya bir ışık doğduğunu, her şeyin nura battığını bana ısrarla anlattı. Ka, onun gözünde daha o günden bir aziz mertebesindeydi. Odadakilerden birisi o anda şiir geldi demiş, herkes bunu kendilerine yöneltilmiş bir silahtan daha da heyecan ve korkuyla karşılamıştı. Daha sonra tuttuğu bir defterde olup bitenleri değerlendirirken Ka, odadaki bekleyiş gerginliğini çocukluğumuzda tanık olduğumuz ruh çağırma seanslarında görülen o korkulu bekleyiş anlarına benzetecekti. 25 yıl önce, Nişantaşı'nın bir arka sokağındaki evinde bir arkadaşımızın genç yaşta dul kalmış, iyice şişman annesinin düzenlediği bu gecelere, diğer mutsuz ev kadınları, parmakları felç olmuş bir piyanist, bizim o da geliyor mu diye sorduğumuz orta yaşlı ve asabi bir film yıldızı ve onun ikide bir bayılan kız kardeşi, geçkin film yıldızına kur yapan emekli bir paşa ve bizi arka odadan sessizce salona alan arkadaşımızla birlikte K ile ben de katılırdık. Gerilimli bekleyiş anlarında ''Ey ruh, geldiysen ses ver'' derdi birisi ve uzun bir sessizlik olur. Sonra belli belirsiz bir tıkırtı, sandalye gıcırtısı, bir inilti ya da bazen masanın bacağına atılan kaba bir tekme duyulur ve birisi ''Ruh geldi'' derdi korkuyla. Ama K ruhla karşılaşan biri gibi değildi. Mutfak kapısına doğru yürüyordu. Yüzünde mutlu bir ifade vardı. ''Çok içti'' dedi Turgut Bey. ''Evet, yardım edin ona.'' Kaan'ın yanına koşan İpek'i sanki kendi yolluyormuş gibi yapmak için söylemişti bunu. Kaan mutfak kapısının yanındaki bir sandalyeye çöktü. Cebinden defterini, kalemini çıkardı. ''Böyle hepiniz ayağa kalkmış beni seyrederken yazamıyorum.'' dedi. ''İçeride bir odaya götüreyim seni.'' dedi İpek. İpek önde, Kaan arkada, Zahide'nin ekmek kadayıfına şurup döktüğü hoş kokulu mutfaktan ve soğuk bir odadan geçip, arkada yarı karanlık bir odaya girdiler. ''Burada yazabilir misin?'' dedi İpek, lambayı yaktı. Temiz bir oda, düzenle yapılmış bir iki yatak gördü Ka. Kız kardeşlerin komodin ve masa niyetine kullandığı bir sehpanın üzerindeki krem tüplerini, dudak boyalarını, küçük kolonya badem yağı ve içki şişelerinden oluşan iddiasız bir koleksiyonu, kitapları, fermuarlı bir çantayla içi fırçalar, kalemler, nazar boncukları, kolye ve bileziklerle dolu bir İsviçre çikolatası kutusunu gördü. Buz tutmuş camın kenarındaki yatağa oturdu. ''Burada yazabilirim.'' dedi. ''Ama beni bırakıp gitme.'' ''Niye?'' ''Bilmiyorum.'' dedi önce Ka. ''Korkuyorum.'' dedi sonra. Çocukluğunda amcasının İsviçre'den getirdiği bir çikolata kutusunun tesviriyle başlayan şiirini bu sırada yazmaya başladı. Kutunun üzerinde Kars çayhanelerinin duvarlarında olduğu gibi İsviçre manzaraları vardı. Daha sonra Ka'nın Kars'ta kendisine gelen şiirleri anlamak, sınıflandırmak ve bir düzene sokmak için tuttuğu notlara göre şiirdeki kutunun içinden İpek'in çocukluğundan kaldığını iki gün sonra öğreneceği bir oyuncak saat çıkmıştı ilk. Ka, bu saatten yola çıkarak Çocukluğun zamanı ve bu hayatın zamanı üzerine bir şeyler söylediğini düşünecekti. Yanımdan ayrılmanı hiç istemiyorum dedi Ka İpek'e. Çünkü sana çok fena aşık oldum. Beni tanımıyorsun bile dedi İpek. İki türlü erkek vardır dedi Ka eğitici bir havayla. Birincisi, aşık olmadan önce kızın nasıl sandviç yediğini, saçlarını nasıl taradığını, hangi saçmalıkları dert edindiğini, babasına neden kızdığını, onun hakkında anlatılan diğer hikaye ve efsaneleri bilmelidir. İkincisi ise, ki ben onlardanım, kız hakkında pek az şey bilmelidir ki aşık olsun. Yani bana hiç tanımadığın için mi aşıksın? Gerçekten aşk mıdır sence bu? İnsanın her şeyini vereceği aşk böyle olur dedi Ka. Nasıl sandviç yediğimi ve kafayı nelere taktığımı gördükten sonra aşkın sona erecek. Ama o zaman aramızdaki yakınlık derinleşerek, vücutlarımızı saran bir istek, bizi birbirimize bağlayan mutluluk ve anılara dönüşecek. Kalkma otur yatağın kenarına dedi İpek. Babamla aynı çatı altında kimseyle öpüşemem ben. Kaan'ın öpüşlerine ilk başta karşı koymadı ama babam evdeyken hoşuma gitmiyor dedi Ka'yı iterek. Ka bir kere daha zorlayarak ağzından öptü onu ve yatağın kenarına oturdu. Bir an önce evlenmemiz ve birlikte buradan kaçıp gitmemiz lazım. Frankfurt'ta ne kadar mutlu oluruz biliyor musun? Bir sessizlik oldu. Hiç tanımadığın halde bana nasıl aşık oldun? Güzel olduğun için, seninle mutlu olacağımızı hayal ettiğim için, sana her şeyi utanmadan söyleyebildiğim için, durmadan seviştiğimizi hayal ediyorum. Almanya'da ne yapardın? Yazamadığım şiirlerle meşgul olurdum ve yalnızlık bir gurur sorunudur. Kendi korkusunun içine mağrur bir şekilde gömülür insan. Gerçek şairin sorusu hep aynıdır. Uzun bir süre mutlu olursa bayağı olur. Uzun bir süre mutsuz olursa da şiirini diri tutacak gücü kendinde bulamaz. Mutlulukla gerçek şiir çok kısa bir süre birlikte olur. Bir süre sonra ya mutluluk şiiri ve şairi bayağılaştırır ya da gerçek şiir mutluluğu bozar. Frankfurt'a dönüp mutsuz olmaktan artık çok korkuyorum. İstanbul'da kalırsın dedi İpek. Ka dikkatle baktı. İstanbul'da mı yaşamak istiyorsun diye fısıldadı. İpek'in kendisinden bir şey istemesini çok istiyordu şimdi. Kadın da sezdi bunu. Hiçbir şey istemiyorum dedi. Ka acele ettiğini hissediyordu. Kars'ta pek az kalabileceğini, kısa bir süre sonra burada nefes alamayacağını, acele etmekten başka çaresi olmadığını da hissediyordu. İçeriden belli belirsiz gelen konuşma seslerine ve karı ezerek pencerenin önünden geçen bir faytona kulak verdiler. İpek kapı eşiğinde ayakta duruyor, dalgın dalgın elindeki saç fırçasına takılmış saçları ayıklıyordu. Burada her şey o kadar yoksul ve umutsuz ki, insan senin gibi bir şey istemeyi bile unutabilir dedi Ka. İnsan burada yaşamayı değil, ölmeyi düşleyebilir yalnızca. Benimle gelecek misin? İpek cevap vermedi. Kötü bir cevap vereceksen söyleme hiçbir şey dedi Ka. Bilmiyorum dedi İpek gözü fırçada. İçeride bizi bekliyorlar. İçeride bir dolaplar dönüyor, seziyorum ama ne olup bittiğini anlayamıyorum dedi Ka. Sen anlat bana. Elektrikler kesildi. İpek hiç kıpırdamayınca Ka ona sarılmak istedi ama Almanya'ya yapayalnız döneceği korkusu her yerini sarmıştı. Kıpırdayamadı. Şiir yazamazsın bu karanlıkta dedi İpek. Gidelim. Beni sevmek için en çok ne yapmamı istersin? Kendin ol dedi İpek. Kalkıp odadan çıktı. Ka orada oturmaktan öylesine mutluydu ki güçlükle kalktı. Mutfaktan önceki soğuk odada bir anda oturdu ve oradaki titrek mumun ışığında aklındaki Çikolata Kutusu adlı şiiri yeşil defterine yazdı. Ayağa kalktığında İpek'in arkasındaydı. Ona sarılmak, başını saçlarına gömmek için bir hamle yapınca birden kafasının içinde her şey karanlıkta olduğu gibi birbirine girdi. Mutfaktaki mumun ışığında Ka, İpek ile Kadife'nin birbirlerine sarıldıklarını görüyordu. Kollarını birbirlerinin boyunlarına dolamış, birbirlerine sevgililer gibi sarılmışlardı. Babam size bakmamı istemişti dedi Kadife. Peki canım, şiir yazmadı mı? Yazdım dedi Ka karanlıktan çıkarak. Ama şimdi size yardım etmek isterdim. Titreyen mumun ışığında girdiği mutfakta kimseyi göremedi. Kaşla göz arasında bir bardağı rakı doldurup su koymadan içti. Gözlerinden yaşlar akınca aceleyle bir bardak su doldurdu kendine. Mutfaktan çıkınca bir an tekinsiz bir zifiri karanlıkta buldu kendini. Bir mumla aydınlanan yemek masasını görüp yürüdü. Sofradakilerle birlikte duvarlardaki iri gölgelerde Ka'ya döndüler. Şiir yazabildiniz mi dedi Turgut Bey. Önce birkaç saniye sessiz kalıp Ka'yı önemsemiyormuş gibi yapmak istemişti. Evet, tebrik ederim. Ka'nın eline bir rakı bardağı tutuşturdu, doldurdu. Ne hakkında? Burada kiminle görüşür konuşursam ona hak veriyorum. Almanya'dayken dışarıda sokaklarda gezen korku şimdi içime girdi. Sizi çok iyi anlıyorum dedi Hande bilmiş bir havayla. Kay minnetle gülümsedi ona. Başını açma güzelim demek geldi içinden. Kiminle görüşürseniz ona inandığınız için, Şeyh Efendi'nin yanında da Allah'a inandığınızı söylediyseniz bunu düzeltmek isterim. Kars'ta Allah'ı Şeyh Efendi temsil etmiyor dedi Turgut Bey. Kim temsil ediyor Allah'ı burada diye diklendi Hande. Ama Turgut Bey öfkelenmedi ona. İnatçı ve kavgacıydı. Ama taviz vermez bir ateist olamayacak kadar yumuşak kalpliydi. Ka Turgut Bey'in kızlarının mutsuzluğundan endişelendiği kadar, kendi dünyasının alışkanlıklarının yıkılıp gitmesinden korktuğunu da hissetti. Bu siyasal bir telaş değil, hayatının tek eğlencesi her akşam kızları ve misafirlerle birlikte saatlerce siyasetten ve Allah'ın varlığından ve yokluğundan söz ederek didişmek olan bir adamın masanın merkezindeki yerini kaybetme telaşıydı. Elektrikler geldi, o da birden aydınlandı. Şehirde elektriğin gidip gelmesine o kadar alışılmıştı ki, Kaan'ın çocukluğunda İstanbul'da olduğu gibi elektrik gelince neşeli çığlıklar atılmıyor, aman çamaşır makinesine bak bozulmasın ya da mumları ben üfleyeceğim gibilerinden mutlu bir telaş da olmuyor. İnsanlar hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Turgut Bey televizyonu çalıştırıp kumanda aletiyle kanalları değiştirmeye başladı. Ka, Kars'ın olağanüstü sessiz bir yer olduğunu kızlara fısıldayarak söyledi. Çünkü biz burada kendi sesimizden bile korkuyoruz dedi Hande. Bu, karın sessizliği dedi İpek. Bir yenilgi duygusuyla hepsi ağır ağır kanal değiştiren televizyona baktılar uzun süre. Masanın altında İpek ile el ele tutuşunca Ka, burada gündüzleri küçük bir işte pinekleyip, akşamları bu kadın ile el ele tutuşarak, çanak antene bağladığı televizyonu seyredip bütün hayatını mutlulukla geçirebileceğini düşündü. 15. Hepimizin hayatta istediği asıl bir şey vardır, Millet Tiyatrosu'nda. İpek ile bütün hayatını Kars'ta geçirip mutlu olabileceğini düşünmesinden tam 7 dakika sonra K, kar altında, tek başına bir savaşa gider gibi Millet Tiyatrosu'ndaki geceye katılmaya koşarken yüreği küt küt atıyordu. Bu 7 dakikada her şey aslında çok anlaşılır bir hızla gelişmişti. Önce Turgut Bey ekrana Millet Tiyatrosu'ndaki canlı yayını getirmiş, duydukları büyük gürültüden hepsi orada olağanüstü bir şeyler olduğunu sezmişlerdi. Bu onlarda hem bir gecelik olsun taşra hayatının dışına çıkma isteği uyandırıyor, hem de kötü bir şey olabileceği ihtimaliyle onları korkutuyordu. Orada sabırsız bir kalabalığın alkış ve çığlıklarından, şehrin ön sıralarda oturan ileri gelenleriyle, arka sıralardaki gençler arasında bir gerginlik olduğunu hepsi sezmişlerdi. Kamera salonunun bütününü göstermediği için hepsi orada ne olduğunu çok merak ediyordu. Sahnede bir zamanlar bütün Türkiye'nin tanıdığı bir milli kaleci vardı. 15 yıl önceki trajik bir milli maçta İngilizlerden yediği 11 golün daha ancak birincisini hikaye edebilmişti ki, geceyi sunan değnek gibi ince adam ekranda belirdi ve milli kaleci tıpkı ulusal televizyondaki gibi bir reklam arası verildiğini anlayıp sustu. Mikrofonu eline alan sunucu birkaç saniyelik süreyle elindeki kağıttan okuduğu iki reklam sığdırmış, Fevzi Paşa Caddesi'ndeki Tadal Bakkaliye'ye Kayseri'den pastırma gelmiş ve bilim dershanesi üniversiteye hazırlık gece kursları için kayıtlara başlamıştı. Gecenin zengin programını tekrarlayıp şiir okuyacak diye Kaan'ın adını saymış ve kameraya kederli bir ifadeyle bakıp eklemişti. Fakat ta Almanyalardan Serhat şehrimize gelen büyük şairimizi hala aramızda görememek Karslıları gerçekten çok üzüyor. Artık bundan sonra gitmemeniz çok ayıp demişti Turgut Bey hemen. Ama geceye katılır mıyım diye bir sormadılar dedi Ka. Burada adet böyledir dedi Turgut Bey. Sizi çağırsalar gitmezdiniz. Şimdi onları küçümser duruma düşmemek için gitmelisiniz. Buradan sizi seyrederiz dedi Hande hiç beklenmedik bir hevesle. Aynı anda kapı açılmış ve geceleri resepsiyona bakan çocuk eğitim enstitüsü müdürü hastanede ölmüştü demişti. Zavallı budala demişti Turgut Bey. Sonra K'ya dikmişti gözlerini. Dinciler hepimizi teker teker temizlemeye başladılar. Canınızı kurtarmak istiyorsanız bir an önce Allah'a, daha da çok inansanız iyi edersiniz. Çünkü Kars'ta kısa bir süre sonra korkarım, ılımlı bir dindarlık eski bir ateistin parçasını kurtarmasına hiç yetmeyecek. Haklısınız demişti K. Ben de bütün hayatımı yüreğimde derinden hissetmeye başladığım Allah sevgisine sonuna kadar açmaya karar vermiştim zaten. Bunu alaycı bir şekilde söylediğini hepsi anlamışlardı anlamasına ama iyice sarhoş olduğundan emin oldukları Kaan'ın bu hazır cevaplığı, masadakileri onun bunları daha önceden de düşünmüş olabileceğinden şüphelendirmişti. O sırada Zahide bir elinde hünerle tuttuğu iri bir tencere, öbüründe sapı lambanın ışığını yansıtan alüminyum bir kepçe, masaya şefkatli bir anne gibi gülümseyerek sokulurken demişti ki, ''Dibinde bir kişilik çorban var. Yazıktır, atılmasın. Hangi kız ister?'' K'ye Millet Tiyatrosu'na gitmemesini, korktuğunu söyleyen İpek de Hande ve Katife ile birlikte Kürt hizmetçinin gülümsemesine bir an dönüp katılmıştı. İpek, ''Ben derse benimle Frankfurt'a gelecek ve evleneceğiz.'' diye düşünmüştü K o an. ''O zaman Millet Tiyatrosu'na gidip Kar adlı şiirimi de okuyacağım.'' ''Ben'' demişti hemen sonra İpek ve hiç de neşelenmeden kasesini uzatmıştı. Dışarıda iri tanelerle yağan karın altında K, bir ara Kars'ın yabancısı olduğunu, ayrılır ayrılmaz şehri unutabileceğini hissetti ama çok sürmedi bu. Bir keder duygusuna kapıldı. Hayatın mantığını çözemediği gizli bir geometrisi olduğunu kuvvetle seziyor, bu mantığı çözüp mutlu olmak için derin bir özlem duyuyor ama bu mutluluk isteğine yetecek kadar güçlü hissetmiyordu kendini o anda. Önünde Millet Tiyatrosu'na kadar uzanan ve üzerinde seçim propaganda bayrakları dalgalanan karla kaplı geniş sokak bomboştu. K bir zamanlar burada birilerinin, Tiflis'te ticaret yapan Ermeniler, mandralardan vergi toplayan Osmanlı paşaları, mutlu, huzurlu, hatta renkli bir hayat yaşadığını, eski binaların buz tutmuş saçaklarının genişliğinden, kapıların duvar kabartmalarının güzelliğinden, binaların ağır başlı ama gün görmüş cephelerinden hissediyordu. Şehri alçak gönüllü bir uygarlık merkezine çeviren bütün o Ermeniler, Ruslar, Osmanlılar, erken Cumhuriyet dönemi Türkleri, herkes çekip gitmişti ve sanki yerlerine kimse gelmediği için de sokaklar bomboştu. Ama terk edilmiş bir şehrin aksine bu kimsesiz sokaklar insanda korku uyandırmıyordu. Hafif turuncumsu ve solgun sokak lambalarından, buz tutmuş vitrinlerin arkasındaki soluk neonlardan vuran ışığın iğde ve çınar ağaçlarının dallarındaki kar yığınlarına, kenarlarından iri buz parçaları sarkan elektrik direklerine yansıyışına K hayranlıkla baktı. Kar sihirli, neredeyse kutsal bir sessizlik içerisinde yağıyor, kendi belirsiz ayak seslerinden ve hızla soluk alıp vermesinden başka hiçbir şey duymuyordu. Hiçbir köpek havlamıyordu. Sanki dünyanın sonuna gelinmiş, şu anda gördüğü her şey, bütün alem karın yağışına dikkat kesilmişti. K, soluk bir sokak lambasının çevresindeki kar tanelerini, bazıları ağır ağır aşağıya inerken birkaç tanenin kararlı bir şekilde yukarıya karanlığa doğru yükselişini izledi. Aydın Foto Sarayı'nın saçağının altına girdi ve kenarları buz tutmuş ilan levhasının içinden gelen kırmızımsı bir ışıkta paltosunun koluna konan bir kar tanesini bir an pür dikkat seyretti. Bir rüzgar esti, bir hareket oldu ve Aydın Foto Sarayı'nın ilan levhasının kırmızı ışığı birden sönünce karşısındaki iğde ağacı da sanki karardı. Millet Tiyatrosu'nun kapısındaki kalabalığı, asıl düze bekleyen polis minibüsünü,